Ayrım 7, sayfa 61. İşte bu beni mahvediyordu. Vakit çok, vakit çok. Siktir. Ne demek vakit çok? Gideceğim diyordum. Nasıl olsa döneceğim hayata. Az kaldı, az kaldı. Hem de tek parça olarak döneceğim. Geldiğim gibi. Ne eksik ne fazla. Aynı kiloda, aynı zekada. Bindiğim hiçbir lent, hiçbir mayının üzerinden geçmeyecek. Bana hiçbir şey olmayacak. Ama olmuştu bile. Sadece ben farkında değildim. Fazla kalmadım Hopa'da. Türkçe okuyup Fransızca yazmayı pazarda öğrendim. Atina derlerdi bir zamanlar. Atina'daki Frerler Mektebi'nde babam emekli oldu. Kadıköy'üne taşındık. İstanbul'a. Yine Frerler Mektebi. Freres des Écoles Chrétiennes. Kadıköy'ündeki Saint Joseph. Bir dakika. Skagerrak'taki ne aradığımı anlatıyordum değil mi? Dikkat et, biri geliyor. Nerede? Ne nerede? Kiminle konuşuyorsun lan sen? Düzgündür. Hayvan oğlu hayvan. Adam gibi durun şu kulelerde. Geberip gideceksiniz. Haberiniz olmayacak. Dibine kadar geliyorum, ruhun duymuyor. Göt veren, sabitsin, dedi ve gitti. Kim mi? Karakol komutanının yardımcısı. Assubay Çavuş Ekber. Harp sanatı ile sadizm arasındaki karbon kağıdı. Birliğine geldiğimden beri aldığım ilk bireysel cezayı böylece vermiş oldu. Ölü adam yüzünden. Ellerim ceplerimde nöbet kulübesine yaslanıp durduğum ve Ekber'in yaklaştığını fark edemediğim için aralıksız 4 saat nöbet tutma cezası. Önemli değildi. Sadece yüzümün bittiği yerde bana küfretmesi biraz canımı yakmıştı. Gurur bazen tek noktadan kırılıyordu. Bir kemik gibi. Birbirinden ayrılan uç da sızlıyordu. Çevrelerindeki et şişiyor, içinde öfke ve üzüntü iltihapları birikiyordu. Bazen de gurur paramparça oluyordu. İşte o zaman zor kaynıyordu. Gurur parçalarını bir araya getirmek için platinler, çivilerle tutturmak gerekiyordu. Bu çivilerin en sağlamı da intikam oluyordu. Hele bir bitsin şu askerlik, bak o zaman, diye başlayan cümleler. Sonuçta 4 saat nöbet o kadar da önemli değildi. Çünkü üşümüyordum. Her nedense ölü adamı dinlerken soğuk bana işlemiyordu. Ya da ben öyle sanıyordum. Korktuğum, o ana kadar hiç dikkatini çekmemiş bir askerden, Ekber'in hafızasında artık bir yer sahibi olmamdı. Beni unutmayacaktı. Nöbet listesini hazırlarken en boktan saatleri verecekti. Sabah eğitiminde uygun adımda yürüyen bir askerin dakikada kaç adım attığını soracaktı. Bilemeyecek ve yıkılana kadar komando dansı yapacaktım. Komando dansı. Silah enseye yapışacak biçimde omuzlara konur ve iki el namluyla dipçiğin üzerinden geçirilir. Böylece engizisyon geleneğine sadık kalınır. Tek diz çöker, yere değmez. Emir gelir, sıçrayarak çöken diz değiştirilir. Yorulan dizlerden biri yere değdikçe dans süresi uzar. Başlangıçta herhangi bir sayı verilmez. Sadece say denir. Ne zaman biteceğinin bilinmemesi bir cezanın ilk şartıdır. Sonra er yıkılır. Tokat ve tekmenin şiddetten sayılmadığı bir zeminde er dövmek yasak olduğu için komando dansı vücudunu geliştirmek isteyenlere sunulmuş bir fırsattır. Yararlanmak için cezalandırılmak gerekir. Uslu erlerin güçlü askerler olma ihtimali bu yüzden düşüktür. Seni uyarmıştım asker. Bana kızma. Kendine de. Benim gibi görünmez değilsin. Hiç kimseye çarpmadan buradan gidebileceğini sanıyorsun. Ama mümkün değil. Birliğin çok dar. Elbet çarpışacaksın. Elbet canın yanacak. Hem nerede biriktirdin bu kadar gururu? Ne zaman? Üstelik gerçek bir gurur bile değil. Seni korkak yapan. Saygınlığını mı kaybedeceksin? İnsanlığını mı? Burada dayak da yiyeceksin, küfür de. Bir orduya karşı tek başına ne kadar dayanabilirsin? Ayaktasın ama aslında sürünüyorsun. Üstelik bir emir bile yok. Korkaklığın senin yaran. Kapatacaksın onu. Saklayacaksın. Unutacaksın. Siktir diyordum içimden. Bu kez Ekber'in duymasını istemiyordum. Dipten konuşuyordum. Siktir. Beni tanımıyorsun. Benim hakkımda hiçbir bok bilmiyorsun. Hem sen ne istiyorsun benden? Kimsin? Hatırlattığın iyi oldu. Ben de onu anlatıyordum. Evet, Kadıköy'ü Frerler Mektebi'nden Norveç ile İsveç'in bacaklarını ayıran Skagerrak Boğazı'na nasıl geldim? Tabii ki uzun bir yolculuktu. Ama çok kısa sürdü. Hayatım gibi. Biliyor musun, ben ilkokula gitmedim. İptidai mektep. O zamanlar öyle denirdi. O kadar iptidaiydi ki Bitirme sınavlarını 8 yaşında geçtim. Eve gelen bir öğretmenle çalışmıştım. Zeki olduğumu söylerdi babama. Babamsa yıllar sonra son nefesini ne kadar aptal olduğumu anlatmak için harcadı. Her neyse. Frerler Mektebi'nde geçirdiğim 6 yıl boyunca kitap okudum. Ne bulursam. Ders kitabı dışında ne varsa. Fransızcayı yerinden söktüğüm gün elimde George Starye'nin Güzel Fransa'sı vardı. Ermeni bir fahişeden almıştım. Ermeni ve deli bir fahişe. Kitap yatağının başucunda komodinde duruyordu. Benim başıma çok yakın duruyordu. Bir ara çarpıştık kitapla. Kadın güldü, üzerimden kalktı. Dağılan sayfaları toplayıp bana uzattı. Senin olsun dedi. Param yok dedim. Önemsemedi, kalktığı yere oturdu. Kitap ellerimin arasındaydı. Işıktan faydalanmak için kollarımı kaldırıp uzattım ve ilk cümleyi okudum. Kadınsa yükselip alçalmaya başlamıştı. Ancak artık yüzü görünmüyordu. Aramıza Güzel Fransa girmişti. Anlayacağın o gün kadın vücutlu bir kitapla seviştim. Ya da kitap yüzlü bir kadınla. 14 yaşındaydım. Okudum. Sadece okudum. Darien de o fahişe kadar deliydi. Ama belki biraz daha fazla. Çünkü şöyle diyordu. Halk dediğin olabilecekken özgür olmak istemeyen, çektiği aptal acılara aptal zevkler sayesinde katlanan ve bütün sosyal anlaşmalara uyan bir mahluktur. Koyunlar sürüsü ve çobanlar sürüsüdür. Onun ötesinde ise bireyler vardır. Bireyin halka duyduğu nefret daim olmalıdır. Darien bir anarşistti. Bense ne olduğumu bilmiyordum. Ama Darien biliyordu. Hepimizden önce uyanmıştı. Senin çektiğini iddia ettiğin acıların 1000 kat fazlasını Fransız ordusunun Tunus'taki özel disiplin birliğinde 5 yıl yaşayıp Biribi adında bir kitap yazmıştı. Her ne kadar neye dönüşeceğimi bilmeden okusam da onu anlıyordum. İnsanlara ayağa kaldırmanın ve bir daha oturmasınlar diye altlarından koltuklarını çekmenin ne anlama geldiğini anlayabiliyordum. Tek kişinin dünyayı tersine döndürebileceğine inanacak yaştaydım. Babamsa Almanya'dan bahsediyordu, üniversiteden. Bense Baudelaire okuyordum. Anywhere out of the world şiirini. Tamam diyordum babama, neresi olursa ve gittim. Kes, kes artık, sus. Bak bana, iyi bak. Sen neden bahsediyorsun? Bana ne halktan, bana ne babandan. Anlattıklarının hiçbiri umurumda değil. Bunu anlayamıyor musun? Senin yüzünden sabit kaldım. Sen mi bekleyeceksin benim yerime? Sen mi donacaksın? Yarın bakım var. Sıcak su sadece bir saatliğine verilecek. Senin yüzünden yetişemeyeceğim. Bakım ne biliyor musun? Muayene vaziyeti al. Emir bu. Kaldırırsın kollarını, ellerini birleştirirsin başının arkasında. Ekber bakar koltuk altlarına. Orada bir şey bulamazsa pantolonunu indirtir, yetmezse ayak tırnaklarına bakar. Çünkü yıkanacak zamanın ve suyun olmadığını bilir. Nasıl yıkandığımızı biliyor musun? Kalorifer suyuyla. Çıplak elle tutamadığın kalorifer peteğinin içindeki suyun altında da çıplak kalamazsın. Çünkü karışıp ehlileşeceği soğuk suyu bulamazsın. Belki bir parça kar işini görür ama yine de düştüğü yeri haşlar. Her halükarda yıkanman lazım. Sıcak su lazım. Yoksa donacağım. Köpek gibi titreyeceğim. Eğer bakımdan sağlam çıkamazsam ekber ağzıma sıçar. Daha fazla konuşmadım. Konuşamadım. Ağlıyordum. Ağlıyordum amına koyayım. Ağlıyordum. Sessizce nasıl ağlanır bilmiyordum ama sessizce öğreniyordum. Sessizce hıçkırıyordum. Gözlerim ıslandığı anda yüzüm üşüyordu. Çok üşüyordum. Burnumun aktığını biliyordum. Çok korkuyordum. Daha fazla ağlamaktan. Daha fazla üşümekten. Sıcak suyun kalmamasından, uykusuzluktan, her şeyden. Yaptığım her şeyden, askerlikten, hayatımdan korkuyordum. Kendimi öldürmekten korkuyordum. Ama o hiçbir şeyden korkmadığını anlatıyordu. Herif bir kahramandı, kahraman. Siktiğimin kahramanı, titriyordum. O an orada benimle birlikte olmayan ve katlandığım acıların milyonda birini çekmeyen bütün insanlardan nefret ediyordum. 6 milyar kez tetiği çekecek kadar kızgındım. Yeni doğan bebeklerin attıkları ilk çığlıkta açılan ağızlarına bomba atarımı sokacak kadar kızgın. O gün ölü adam bir daha benimle konuşmadı. Ya da ben duymadım. Çünkü o kadar üşüdüm ki kulaklarım çatladı. O kadar üşüdüm ki çoraplarım ayaklarıma yapıştı. O kadar yapıştı ki çoraplarımı çıkarırken derim soyuldu. O kadar soyuldu ki kantindeki sobanın yanında acıdan bağırdım. O kadar bağırdım ki Ekber duydu ve konuştu. Ne böğürüyorsun? At yarra! Siktir git çapraza geç! Emredersiniz komutanım. Kimsenin yardım etmesine izin vermedi. Çoraplarımı giydim, üstüne postallarımı geçirdim. Kantinden çıktım. Eldivenlerimi taktım. Karargah binasının önündeki Atatürk büstünün yanına varana kadar topallayarak yürüdüm. Silahımı omzumdan çekip çapraza geçtim. Bir elimle kabzasından, diğeriyle kundağından tuttuğum tüfek üzerime atılmış bir çizik gibi duruyor olmalıydı. Tabii ki askıyı omuzuma geçirmem yasaktı. Amaç Atatürk büstünü korumak değil, kollarımı yakmaktı. Titreyene kadar yorulmalarını sağlamak. Bütün bunlar Ekber'in fikriydi. Mermer kaidesinde yurtta sulh, cihanda sulh yazan büstün yanına asker dikip çapraza geçirmek Ekber'in icadıydı. Bireyde sulh kimsenin umrunda değildi. Birlikteki komutanların karargaha girip çıkmak için kullandıkları tek kapının yanında duran cezalı er, herkes tarafından görülüyor ve ön yargılar buna göre biçimleniyordu. Gün içinde Atatürk büstünün yanında mutlaka birkaç asker görülürdü. Gözlerinden yaş gelen, silahı tutmaya devam edebilmek için alt dudaklarını yutacak kadar ısıran erler. Dolu bir şarjör taşıyan G3, 4 kilo 500 gramdır. Bu ağırlık çaprazda duran her dakika artar. Postalın içi 7 derecedir. Bu sıcaklık çaprazda durulan her dakika azalır. Ekber çapraza diktiği askerlerin önünden geçer. Başını kaldırıp bakmasa da çaprazda bir terslik varsa anlar. Silahı gövdesine yapıştırıp ağırlığı azaltmaya çalışanları derhal fark eder. Ne de olsa eski askerdir. Askeri tanır. Bu yüzden yüzlerine bakmaz. Acısının sona ermesinden başka hiçbir şey düşünmeyen askerlerin canı daha çok yansın diye onları unutmuş gibi yapar. Tüfeğin ağırlığı 1 tona ve postalın içi -16'ya ulaştığında karakol komutanının postasını yollar. Cezanın bittiği haberini alanları odasının camından izler. Davranışlarda herhangi bir isyan izi arar. Küfrü andıran herhangi bir ağız veya el hareketi. Ekber ordunun müthiş hafızasıdır. Arşividir, unutmaz. Atatürk büstünün yanından olması gerektiği gibi ayrılmayanı mutlaka cezalandırır. Bütün bunları biliyordum. Görmüştüm, tanık olmuştum. Bu yüzden dayanmaya ve sakin kalmaya çalışıyordum. Ancak acı bir yılana dönüşmüştü. İçimde geziyordu. Sağ el bileğimden alnıma, oradan sol topuğuma sürünüyordu. Biraz bekliyor, yeniden hareket edip göğüs kafesime çörekleniyordu. Bir şeyler düşünmek istiyordum, unutmak için. Ya da Ekber'in yaptığı gibi unutmuş görünmek için. Bir şeyler düşünmek ve acı adındaki yılanın vücudumda dolaştığını unutmak istiyordum. Ama olmuyordu. Yılan parçalıyordu. Kurduğum her hayali delip geçiyordu. Gözümün önüne gelen her şeyi yutuyordu. Düzgündür göt! Önümden geçip giden Ekber, öğle yemeği için tekrar ortaya çıktığında ne yılan kalmıştı ne de sürünebileceği bir boşluk. Hiçbir şey yoktu. -12 derecede kirpiklerimi yapıştıran terden başka hiçbir şeyi hissetmiyordum. Beni görmemesi olanaksızdı. Tek bir sözüyle çözülecek ve devrilecek bir heykeldim. Ve söz geldi. Siktir git. Emredersiniz komutanım. Durdu. Döndü. Tüfeği omzuma asmaya çalışıyordum. Ama parmaklarım beni dinlemiyordu. Göz göze geldik. Tereddüt etmedim. İki adımda karşısına geçtim. Emret komutanım. Emret komutanım demek, emret öleyim demektir. Çünkü askerlik ölmenin emredilebileceği tek meslektir. Hatta emre karşı gelmenin cezasının da ölüm olabileceği tek meslektir. Aslında herhangi bir meslekten o kadar uzaktır ki tanımında harf sanatı kelimeleri geçer. Evet, bir sanat. Belki de en doğrusu bu. Çünkü sanat da askerlik gibi ilhamını ölümden alır. Ancak bazen asker delirir ve yalvarırım, ölmemi emret komutanım der. Çünkü deliren asker için en sağlıklı terhis biçimi ölümdür. Bense emret gideyim diyordum içimden. Emret, yok olayım. Ama Ekber başka şeyler düşünüyordu. Ben de seni bir bok sanıyordum, dedi ve dönüp yürüdü. O an anladım. Üniformasını taşıdığım ordana ayrılmış ve artık Ekber'in askeri olmuştum. Oysa bağırmak istiyordum arkasından. Ama komutanım, ben bir bokum. Ben gerçekten bir bokum. Olmadı. Sesim çıkmadı. Sesim kapalı ağzımın içinde yankılandı. Boğazımda kaldı. Kursağımda. Oradan içeri düştü. Acının yerini aldı. Dönüp durdu. Bir yılan gibi. Sonra hiçbir şey olmadı amına koyayım. Tebrik ederim, Ekber'in askeri olmuşsun. Konuşan durandı. Tarihine 21 gün kalmıştı. Nöbet tutmazdı. Lent şoförüydü. Birlik dışı bütün işlere görev denir. Duran, göreve giden askerleri ve başlarındaki rütbeliği taşırdı. Kışla'da geçirdiğimiz ilk akşam sıfırlamamızı o yapmıştı. Nereden bulaştın oğlum bu işlere? Sıfırlama, yatılı okul oyunlarına benzer. Her söylenene inanmaya hazır olan yeni gelenler, psikopat bir komutan konusunda uyarılır. Korku yeterli düzeye eriştiğinde eski askerlerden biri uzman çavuş lojmanından yürüttüğü rütbeli kepiyle koğuşa dalar ve önüne ilk çıkan attığı tokatla oyunu başlatır. Sana demedim mi Ekber'e yaklaşma diye? Onun nöbetinde salaklık yapmayacaksın. Herif ruh hastası amına koyayım. İlk emri yeni gelenlerin duvar dibinde sıralanmalarıdır. Eskileri dolapların tarafına gönderir, arada ise ranzalar vardır. Ülkenin ve dünyanın neresinde olduklarını hala kavrayamamış olan yeni erler esas duruşta titrememeye çalışır. Sıfırlamayı yapan asker bağırarak sorar. Bayrak nedir? Eğitim Birliği'nde satılan el kitabının sayfalarından birinde yanıtı yazan ve bu soruyla karşılaşan acemiler bayılmamaya çalışarak konuşurlar. Hiçbir yanıt beğenilmez ve o emir gelir. Sürün! Neyse, takma kafana. Durum o kadar da boktan değil. Şimdilik kontenjandasın. Daha Ekber'in askerlerinden sayılmazsın. Ama bir salaklık daha yaparsan dönüşü olmaz. Ayağını denk al. Ne deniyorsa onu yap. Sonra da al tezkereni siktir ol git. Önlerinde ranzalar duran onlarca çocuk birkaç saniyelik tereddütten sonra ikinci emirle kendilerine gelir. Sürünün lan! Hayvanlar! Böylece yeni askerler yatakların altından sürünerek geçmeye başlar. Sıfırlamayı yapan ranzaların arasında koşturur ve başını kaldıranları tekmeler. Bütün sürünenlerin aklında aynı soru vardır. Bu herifle bir yıl nasıl geçer? Eski askerlerin durduğu dolap tarafına ulaşanlara yeni bir emir gelir. Geri dönün, sürünün. Eskiler gülüşürken mutluluğa yakın bir duyguyu sadece koğuşçu hisseder. Çünkü zemin insancıl bir paspasla siliniyordur. Duvar dibine ulaşanlar ayağa kalkıp esas duruşa geçer. Sürünen kimse kalmadığında her şeyin bir oyun olduğu açıklanır. Ayrım sonu. Sayfa 70.